Güne Bakış devam ediyor.
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo Ki'de Güne Bakış programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Ben sunucunuz Büşra Eser. Bu bölümde Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Duygu Fırat hocamız ile online alışveriş alışkanlıklarımızın psikolojik tarafını anlamaya çalışacak ve dijital ortamın daha nasıl güvenli hissedeceğimizi konuşacağız. Yıl sonu indirimleri, yeni yıl alışverişleri ve dijital dünyanın sunduğu sınırsız kampanyalar derken hepimiz online alışverişin tam ortasında buluyoruz kendimizi. Peki bu süreçte gerçekten ihtiyaçlarımızı mı satın alıyoruz, yoksa dijital platformların yönlendirmelerine mi kapılıyoruz? Bir diğer önemli konu ise güvenlik. İndirim dönemlerinde artan sahte siteler, dolandırıcılık yöntemleri ve tüketicilerin fark etmeden yaptığı hatalar hepimizi yakından ilgilendiriyor. Cevapların peşine düşelim o halde. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sizi tanıyalım hocam.
Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yöntemi ve Pazarlama Anabilim Dalı'nda Doçent Doktor Duygu Fırat ben. Daha çok tüketici davranışları, sosyal medya pazarlaması, dijital pazarlama gibi konularla ilgileniyorum. Markalama gibi konularla ilgileniyorum.
Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Hocam, yıl sonu indirim dönemlerinde tüketici psikolojisi nasıl değişiyor?
Yıl sonu indirimleri, özellikle bugünlerde hepimizin karşısına çıkan indirimler ve yıl sonu indirimleri ciddi şekilde tüketicileri etkileyen önemli etkenlerden biri. Tüketicilerin bu dönemde psikolojisi değişiyor, evet. Bunun nedeni özellikle ilk olarak bir indirimi fırsat olarak görmeleri. Bu önemli bir etken. İndirim tüketiciler açısından ihtiyaçtan çok, evet, bunu kaçırmamalıyım, bu bir fırsat şeklinde değerlendirilen bir unsur haline geliyor. Bu noktada tabii demin başlangıçta ifade ettiğiniz gibi dijital platformların da bizi yönlendirmesi gibi bir durum söz konusu. Son 6 ürün, son 3 ürün gibi çeşitli kampanyalar, stoklarla sınırlı şeklinde ifade edilen tüm unsurlar tüketicilerde bir kıtlık algısı yaratıyor. Bunu mutlaka almalıyım, bitmek üzere gibi bir algı oluşuyor biz tüketicilerde. Dolayısıyla da bunları satın almak istiyoruz ve FOMO dediğimiz, bizim literatürde gelişmeleri kaçırma korkusu dediğimiz, bir şeyleri satın alırken bunu mutlaka satın almalıyım dediğimiz bir takım unsurlar biz tüketiciler üzerinde, satın alma üzerinde etkiye sahip. Ve bir de sanırım kendimizi bir süre sonra gün içerisinde veya tüm bir dönem boyunca yapmış olduğumuz işlerden sonra ödüllendirmek istiyoruz. Buna da vurgu yaparak bir şekilde satın almayı gerçekleştiriyoruz. Yani bizim için yıl sonu indirimleri bir fırsat, bir ödüllendirme ve aynı zamanda herkes satın alıyor, ben de satın almalıyım şeklinde ifade edilen bir sürü davranışı haline dönüşüyor aslında.
İndirim algısı bizi gerçekten ihtiyacımız olmayan ürünleri almaya yönlendiriyor mu? Şirketler bunu nasıl kullanıyor hocam?
Kesinlikle yönlendiriyor. Demin de ifade ettik aslında. Şirketler bunu çok net bir şekilde, markalar bunu ya da dijital platformlar bunu özellikle online'da çok fazla bir şekilde kullanıyorlar. Biz tüketici olarak indirim dönemlerinde ihtiyacı olup olmadığını sorgulamıyoruz çoğu zaman. Bunu almalıyım şeklinde bir yönlenmeyle satın almayı gerçekleştiriyoruz. Bundaki temel neden de demin söylediğim gibi işte bu bir fırsat. Örnek verecek olursak 2000 liralık bir ürün 1200 liraya düştüğünde biz önceki fiyatını düşünmüyoruz bile, 800 liralık kar elde ettik şeklinde düşünerek satın almayı gerçekleştiriyoruz. Ve belki de bir ihtiyaç listesi oluşturmadığımız için, muhtemelen ondan da bahsedeceğiz, satın almayı gerçekleştiriyoruz. Bir şekilde firmalarda bunu son 3 ürün stoklarla sınırlı, sizden başka bunu satın alan 56 kişi var gibi çeşitli kampanyalarla bizim bu satın almalarımızı gerçekleştirebilmek adına çeşitli kampanyalar düzenliyorlar diyelim.
Sosyal medyada influencer tavsiyeleri tüketici kararlarında ne kadar şekillendiriyor hocam?
Çok çok etkili. Influencerlar son dönemlerde çıkan bir, ya da influencer kavramı diyelim, son dönemlerde çıkan bir kavram, evet, ama aslında literatürde referans grubu dediğimiz bir kavram var. Referans grubu bizim referans olarak ele aldığımız gruplar, dolayısıyla da influencerlar onların içerisinde yer alıyor günümüz koşullarında. Ve biz kimlere referans olarak alıyoruz baktığımız zaman? Yakın çevremiz, kendimizi yakın gördüğümüz insanlar, ailemiz, arkadaşlarımız, hayranlık duyduğumuz insanlar gibi insanlar. Dolayısıyla da influencerlar da bizim sosyal medyada kendimize yakın gördüğümüz hayat tarzı, dünyaya bakış açısı, yapmış olduğu paylaşımlarla kendimizi yakın gördüğümüz için duygusal bağ kurulan bir unsur haline geliyor. Dolayısıyla onun yapmış olduğu marka önerileri, ürün önerileri bir anda bizim için önemli hale geliyor ve bizim satın almalarımızı ciddi oranda etkiliyor ve yapılan araştırmalar influencerların etkisinin %80'lere kadar çıktığını gösteriyor. Influencer etkisi biz tüketiciler üzerinde ciddi anlamda var.
Hocam, online yorumlar ve puanlanmış alışveriş kararlarını nasıl etkiliyor? Sahte yorumları ayırt etmek mümkün mü?
Online yorumlar da en az influencerlar kadar bizde etkili. Çünkü online yorumların en önemli avantajı diyelim ya da farkı diyelim, online yorumların bizim gibi tüketiciler tarafından yapılmış olması. Diğer bir de işte ürünü deneyimleyen insanların ürünle ilgili, markayla ilgili deneyimleri paylaşmasından kaynaklanıyor. Ve bizler tüketici olarak bir satın alma yapmadan önce ne yapıyoruz? Satın alma yapmadan önce ürün veya markayla ilgili, daha önce o ürünü veya markayı satın almadıysak, yorumları okuyoruz. Acaba bu ürün alınmalı mı? Bu marka satın alınmalı mı şeklinde? Ve bu yorumlar büyük bir oranda da bizim üzerimizde büyük bir etkiye sahip oluyor. Çünkü bizden biri ürünü kullanmış, deneyimlemiş ve bununla ilgili olarak da bir yorumda bulunmuş. Bu yüzden oldukça büyük bir etkiye sahip. Belki de influencerların etkisinden çok daha büyük bir etkiye sahip. Çünkü gerçek kullanıcıların deneyimlerine dayanıyor. Ancak tabii ki bu yorumlar arasında sahte yorumlar var mı? Elbette ki var. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? %100 ortaya koyabilmemiz mümkün değil. Yani bu yorum kesinlikle sahtedir diyebilmemiz elbette ki mümkün değil. Ama tabii ki bununla ilgili olarak çeşitli ipuçlarına bakarak bu yorum sahte veya işte gerçekçi bir yorum değil şeklinde kendi açımızdan bir tüketici olarak yorum yapabiliriz. Peki neye dikkat etmemiz gerekiyor bu? Hangi yorumlar sahte yorum olabilir diye sorduğumuzda. Bir kere sahte yorumların büyük bir çoğunluğunda deneyimler olmaz. İşte bu ürünü 2 hafta önce aldım, 2 haftadır kullanıyorum, böyle bir problem yaşadım veya yaşamadım şeklinde ayrıntılı yorum bulamayız sahte yorumlarda. Daha çok işte mükemmel bir ürün, mükemmel bir kalitede bir marka tarafında çok kısa, ürünle ilgili herhangi veya marka ile ilgili herhangi olumlu veya olumsuz çok fazla yorum yapılmamış yorumlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Dolayısıyla da ve aynı zamanda ortak özelliklerine baktığımız zaman kötü yorumların marka adının sürekli olarak geçmesi, X markası çok iyi, X markasını ben denedim, böyle X markası gibi bir marka yok tarafında yorum çok uzun da olsa markaya vurgunun çok çok fazla yapılması. Dolayısıyla biz yorumlara bakarken, doğru bir satın alma yapmak için bakıyoruz yorumlara. Yorumlara bakarken özellikle işte yorumlarda bir kullanım süresi olup olmadığı, gerçek deneyimini paylaşıp paylaşmadığı gibi noktalara bakmamız gerekiyor. Ve tabii ki bu noktada yapmamız gereken önemli şeylerden biri de hem olumlu hem de olumsuz yorumlara aynı anda bakabilmek. Ve en olumsuz yorumla en olumlu yorum arasındaki temel farklılıkları ortaya çıkarabilmek. Yani olumlu ve olumsuz yorumları ortaya koyabilmek biraz da bizlerin yorumları yüzeysel okumaktan ziyade gerçek anlamda okumasıyla mümkün oluyor. Belki ufak bir tüyo daha, sadece bir alanda yapılan yoruma bakmamak lazım. Yani sadece X dijital platformunda yapılan bir yoruma bakmak yerine işte günümüzde şikayetle ilgili çeşitli siteler var. Bununla ilgili farklı ve farklı platformlardaki yorumları da kontrol ederek bu şekilde gerçek yorum ya da sahte yorum arasındaki farkı ortaya koyabiliriz.
Hocam, gece geç saatlerde yapılan alışverişlerin artmasının psikolojik bir nedeni var mı?
Evet, var. Yine yapılan araştırmalar özellikle 22 ile saat 22.00 ve 02.00 arasında yoğun bir satın alma olduğunu gösteriyor. Yani biz tüketiciler gece satın alma yapmayı çok seviyoruz. Ve bunu daha çok mobil ürünler aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Tabletlerimiz veya cep telefonlarımız aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Ve günün o saati bizim aslında tüm kalkanlarımızı indirmiş olduğumuz bir saat, insan olarak baktığımızda. Neden? Çünkü gün bitiyor, gün sonlanmaya başlıyor, günün stresi üzerimizden atılıyor. Rahatlıyoruz, yalnızlaşıyoruz, kendi başımıza kalıyoruz. Dolayısıyla da kalkanlarımızın ve kendi üzerimizdeki belki de öz denetimimizin tamamen neredeyse gitmiş olduğu bir dönem. Böyle bir dönemde de işte hadi alışveriş fitilerine bakayım dediğimizde bu denetimde olmadığı için biraz daha duygusal satın almayı gerçekleştiriyoruz. Aa, çok önemli bir fırsat, güzel bir fırsat, hadi şunu sepete ekleyeyim şeklinde ilerliyoruz. Gece biraz yalnız kalma, kafamızı dinleme, fıtrefin azalmasıyla birlikte öz denetimimizin yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlaması gibi çeşitli durumlar gece satın almalar üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahip ve bu yüzden de dijital platformlar veya online platformlar gece kampanyalarını çok daha fazla yapıyorlar. Bilmiyorum, dikkat ediyorsunuzdur, sizler de dijital platformlardan gece de olsa alışveriş yapıyoruzdur. Şu kampanya saat 22'den sonra başlayacak ya da 20'den sonra başlayacak şeklinde çeşitli kampanyalar düzenliyorlar. Çünkü tüketicilerle çalışıyorlar ve tüketicileri bir şekilde biliyorlar.
İndirim döneminde en çok karşılaşılan dijital dolandırıcılık yöntemleri nelerdir peki hocam?
Güzel soru. Çok fazla var. Maalesef bir şekilde biz tüketiciler bunlara kanıyoruz diyelim. İlki sahte online siteleri. Çok fark edilemeyen, ana markadan çok farklı olmayan çeşitli sahte siteler oluşturabiliyorlar. Özellikle indirim dönemlerinde dolandırıcılık sitelerinin sayısının ciddi oranda arttığı söyleniyor. Bu yüzden de bizim ilk yapmamız gereken burada bu sahte sitelerden korunabilmek. Nasıl sahte site kuruyorlar? Örneğin işte Kocaeli TÜTÜR, bizim üniversitemizin adresi. Bunun sahtesini kurabilmek için sonuna iki tane i ekliyorlar veya başına iki tane k koyuyorlar ve tüketici özellikle 22, 23 veya saat 1'de buna baktığı zaman fark edemiyor bile. Yani web sitesinin adı farklı, gerçekten bu şekilde değil, anlaşılamayabiliyor. Dolayısıyla bu bir problem. Online web siteleri bu noktada, sahte online web siteleri en önemli dolandırıcılık yöntemlerinden biri. Bir diğeri phishing dediğimiz sahte kimlik avı. Önemli problemlerden yine biri. Bunu da mailler aracılığıyla, e-postalar aracılığıyla gerçekleştiriyorlar. Kimlik avını bu şekilde gerçekleştiriyorlar. İşte kredi kartı numaranız, adınız, soyadınız, kimlik numaranız gibi bilgilerin alınması gibi çeşitli noktalarda yine tüketicileri dolandırabilmenin önemli yollarından biri, ki kredi kartı bilgilerimiz bize özeldir ve hiçbir şekilde hiçbir durumda paylaşmamamız gerekiyor. Satın alma yapmak için dahi olsa. Bunun dışında tabii ki neler var diye baktığımızda yine kargo firmalarını kullanarak bir dolandırıcılık yöntemi gelişmiş durumda. İşte kargonuz bize geldi, kargonuz çıktı şeklinde yine yapılan çeşitli yönlendirmelerde keza yine aynı şekilde yeni bir dolandırıcılık sistemi haline geldi. Ve bunu bir şekilde mevcut kargo markalarının isimlerini kullanarak gerçekleştiriyorlar. Ve gün içerisinde belki de yoğunluğumuzdan dolayı işte kargo verip vermediğimizi çok zihnimizde düşünmeden, kurcalamadan linke tıklayabiliyoruz. Bu da bir anda bizim tüm bilgilerimizin karşı tarafa geçmesine sebep olabiliyor. Sosyal medya bu noktada yine dolandırıcılıktaki önemli etkenlerden biri. Yine güçlü markaların, bizim bildiğimiz markaların isimlerinin kullanılarak kampanyalar düzenlenmesi bu noktada oldukça etkili yöntemlerden biri.
Bir sitenin güvenilir olup olmadığını anlamak için tüketici ilk olarak nelere bakmalı hocam?
İlk olarak demin de söylediğimiz gibi web adresinin doğru olup olmadığına bakmalı. Çünkü bunu çok kullanıyorlar, çok fazla var. Buna bakılması gerekiyor. İlk bakılması gereken noktalardan biri. Bir de çok dikkat etmiyoruz biz tüketiciler ama fark etmişsinizdir belki. Web sitelerinin başında HTTPS adını vermiş olduğumuz bir ibare var. Bu o sitenin aslında güvenilir bir site olduğunu bize ifade eden bir kavram diyelim. Buna bakmamız gerekiyor. Çünkü sahte sitelerin büyük bir çoğunluğunda bu ifade yer almaz, alamaz. SSL, yani diğer bir deyişle bu web sitesi güvenilirdir şeklinde bir anlamı var. Buna mutlaka bakmamız gerekiyor. Bunun dışında sahte web siteleri gerçek web sitelerinden web kalitesi olarak çok çok uzak. Bildiğimiz bir markanın ya da gerçekten satın alma yapmak istediğimiz bir web sitedeki profesyonellik, renk düzenleri onlarda yok. Tabii bu noktada buna bakmamız gerekiyor. Bir diğer nokta, sahte web sitelerinin çoğunda bir markada olması gereken pek çok şey olmuyor. Ne olmuyor? İletişim bilgileri, iade politikaları veya bunun dışında vergi numarası, bir iletişim adresi, bir mevcutta merkezlerinin olmuş olduğu bir adres gibi çok çeşitli unsurlar buralarda yer almıyorlar ve kredi kartı ödeme noktasına geçtiğimizde sahte web sitelerden korunabilmemizin en önemli yöntemlerinden biri 3D Secure dediğimiz yöntemi kullanmamız gerekiyor burada. Eğer bunu kullanmıyorsa kafamızda bir soru işareti oluşması gerekiyor. Yani tüm bunlara bakarsak bir nebze de olsa kendimizi koruyabiliriz. Çünkü ciddi anlamda çok önemli dolandırıcılıklar var ve markaların adını kullanarak yapıyorlar. Şöyle bir örnek vereyim marka ismi vermeksizin. X markasını, X markasının adını kullanarak işte çok bilinen bir markanın diyelim ki ürünü normalde 30 bin lirayken ben bunu 9 bin liraya satıyorum. X markasının tüketicilerine özel şeklinde söyleyip bununla ilgili acayip şikayetler var. Bu markaya güvenerek satın aldık, ürün gelmedi. Markanın bundan haberi bile yok. Dolayısıyla da şuna da düşünmemiz gerekiyor. Bir ürünün fiyatı %80, %90 oranında hiçbir koşulda inmez. Yani 30 bin liralık bir ürün 1000 liraya satılamaz. Bunu sorgularsak şayet zaten evet burada bir problem var diyebiliriz.
Hocam kredi kartı, e-posta, telefon gibi bilgilerin paylaşımında en sık yapılan hatalar nelerdir?
Hemen bizi bir aradığında evet hemen bu numaraları vermek. Çünkü belirli markaları veya belirli bankaları kullanarak bunu gerçekleştiriyorlar. Hiçbir koşulda ve hiçbir durumda kredi kartı numaramızı hiçbir yerde paylaşmamamız gerekiyor. Bu yüzden de 3D Secure yöntemi bu noktada oldukça etkili yöntemlerden biri. Eğer bir site buna sahip değilse bir noktada bir problem var demektir. Çünkü onun aracılığıyla bizim telefonlarımıza mesajlar geliyor ve başka biri bizim adımıza bir işlem yapıyorsa dahi biz o işlemi yapmadığımız için onay vermediğimizden dolayı o dolandırıcılıktan ne yapmış oluyoruz? Bir şekilde korunmuş oluyoruz. Ne web sitelerinde ne de herhangi bir şekilde telefonlarda kredi kartı bilgilerimiz bize özel olduğu için kullanmıyoruz. Maalesef ki tüketicilerin yaptığı en büyük hatalardan biri özellikle WhatsApp aracılığıyla kredi kartlarının fotoğraflarını çekip satış yapan yerlere göndermek. Bu da bir hata. Çünkü WhatsApp aslında baktığımız zaman iletişim için evet kullanılabilir ama satış için kullanılmaması gereken noktalardan biri. Dolayısıyla da hiçbir koşulda kredi kartımızın fotoğrafını ne dijital platformların mail adreslerine ne de WhatsApp hesaplarına fotoğrafını çekip göndermiyoruz. Bunun dışında söyleyebileceğimiz diğer noktalardan biri her linke tıklamıyoruz. Yani her linke tıkladığımızda bu bir problem. Yani gelen bize mailleri gün içerisinde kontrol etmemiz oldukça büyük bir etkiye sahip. Bu bile bizi çoğu şeyden koruyabilecek önemli etkenlerden biri. Kredi kartı numaramız bize özel.
Hocam son olarak yılbaşı alışverişinde hem psikolojik hem de dijital güvenlik açısından dinleyicilere ne önerirsiniz?
Demin de söylediğimiz gibi biraz kendi öz denetimimizi kendimiz yapacağız. Bunlardan korunabilmemizin şu an için bir yol yok gibi görünüyor. Bu siteler, bu dolandırıcılık siteleri mutlaka ki olacak. Dolayısıyla biz kendi öz denetimimizi yapacağız. Her gelen linke tıklamayacağız. Gün içerisinde belki de gelen mailleri başka bir maile yönlendireceğiz. Şunu da ifade edelim. Özellikle ortak Wi-Fi alanlarında satın alma yapmayacağız. Çünkü ortak Wi-Fi alanları bu tarz kredi kartı bilgilerinin çalınması noktasında çok büyük bir açığa sahipler. Dolayısıyla ortak Wi-Fi alanlarında hiçbir şekilde satın alma yapmamamız öneriliyor, gerekiyor. Biraz bunlara dikkat edersek, demin söylediğimiz gibi işte web sitesinin ismini kontrol edersek, biraz sorgularsak, gelen maillere, SMS'lere biraz kuşkucu yaklaşırsak, bu noktada kendimizi daha rahat bir şekilde koruyabilme gibi bir şansımız var. Çok sık yaptığımız önemli hata tekrar vurgulamak istiyorum. Ortak Wi-Fi alanlarında kredi kartı bilgilerimizi girmeyelim.
Hocam katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizi almak isteriz.
İndirimler bayağı bir sürecek gibi duruyor. Yıl sonu indirimleri, cuma indirimleri, yıl sonundan sonra muhtemelen Sevgililer Günü indirimleri gibi çeşitli indirimler olacak. Dolayısıyla da indirimlerde Evet, kendimizi ödüllendirelim tabii ki, hak ediyoruz, hepimiz çok çalışıyoruz. Ama tabii bunu yaparken de mutlaka ve mutlaka öz denetimimizi yitirmememiz gerekiyor, sorgulamamız gerekiyor. Belki de ihtiyaç dışında satın alma yapabilmeyi engelleyebilmek için öncesinde bir ihtiyaç listesi yapmak, sonrasında bütçemizi buna göre ayarlamak gibi çeşitli yöntemlerle gereksiz satın almalarımızın önüne geçebiliriz. Elbette ki satın alma yapacağız, ihtiyacımız var. Yıl sonu indirimleri bunlar için bir avantaj mı? Evet, avantaj, ama ihtiyaç listemizi çıkardıktan sonra işte benim şuna ihtiyacım var, hadi indirim döneminde satın alayım gibi bir yaklaşım ve buna uygun olarak satın alma yapmak çok daha etkili olacaktır. Dikkat edelim, güvenli bir şekilde satın almalarımızı gerçekleştirelim ve yılın sonunu güzel bir şekilde, bu şekilde üzgün bir şekilde yılın sonunu getirip üzgün bir şekilde yeni bir yıla başlamayalım.
Teşekkürler hocam.
Ben teşekkür ediyorum.
Online alışveriş psikolojimiz üzerindeki etkilerini ve dijital dünyadaki güvenliğimiz hakkında verdiği bilgiler için tekrardan teşekkür ederiz hocam. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo Ki'de Haberin Merkezi Güne Bakış programında günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Ben program sunucunuz Büşra Eser. 15 Aralık Pazartesi günü Radyo Ki'den günün öne çıkan gelişmelerinin yerel ve ulusal gazete manşetlerine nasıl yansıdığını aktarmak, Türkiye ve dünya gündemine dair en güncel haberleri sizlerle paylaşmak üzere mikrofonda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, Radyo Ki'de kalın.
Güne Bakış sona erdi.